Ayrım 9.
Sayfa 73. Stepan Trofimovich'in aralarındaki anlaşma gereğince ormanı satmaya hakkı vardı. Sonra her yıl hiç aksatmadan gönderilen o 1000 ruble ne oluyordu? Gelirse bunun yarısını bile tutmuyordu. Oğluyla hesaplaşırken bunları ileri sürerek doğal ki kendini haklı çıkarabilirdi. Ama Stepan Trofimovich soylu bir insandı. Amacı yüksekti. Aklına parlak bir fikir geldi. Petruşa geldiği zaman en yüksek parayı, yani 15 bin rubleyi, o güne kadar her yıl gönderilen paraların adını anmadan çıkarıp masanın üstüne bırakarak, gözyaşları içinde sevgili oğlunun boynuna sarılıp bu hesabı da böylece kapatacaktı. Bu tabloyu Varvara Petrovna'nın gözlerinde canlandırdıktan sonra bunun dostluklarına, ortak düşüncelerine özel bir soyluluk havası getireceğinden, bugünün aklı bir karış havada sosyalist gençliği yanında, eski kuşağın maddi çıkarlar peşinde koşmayan, cömert ve büyük ruhuna en güzel örneği vereceğinden dem vurdu. Daha bin dereden su getirdi. Varvara Petrovna hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Sonunda kuru bir sesle bu yeri en yüksek değeri üzerinden, yani 6-7 bin rubleye, 5 bine de alabilirdi, satın almaya razı olduğunu bildirdi. Ormanla birlikte havaya savurduğu 8 bin ruble hakkında ona tek söz etmedi. Evlenme önerisinden bir ay önceye rastlayan bir konuşmadan sonra Stepan Trofimovich üzgün ve düşünceli bir hal aldı. Eskiden oğlunun bizim buralarda görünmeyeceğini umabilirdi. Umabilirdi derken, bunu söyleyen benim bir yabancı olduğum unutulmamalı. Yoksa Stepan Trofimovich bir baba olarak böyle bir umudu nefretle yatsırdı. Her neyse, ama o güne kadar Petruşa hakkında kulaktan kulağa tuhaf söylentiler yayılmıştı. Yüksek öğrenimini 6 ay önce bitirmiş, üniversiteden çıktıktan sonra da Petersburg'da işsiz güçsüz dolaşmıştı. Günün birinde halkı kışkırtan gizli bir bildirinin yazılış ve hazırlanışında suç ortağı olduğu haberi geldi. Onun arkasından birdenbire Rusya'dan çıkıp İsviçre'ye, Cenevre'ye gittiği duyuldu. Anlaşılan kaçmıştı. Bu haberden canı pek sıkılan Stepan Trofimovich, "Şaşıyorum," diyordu. Böyle şeylere aklı ermez Petruşa'nın. İyi, kibar, duygulu. Vaktiyle Petersburg'da duymuştum. Ama ne de olsa zekası kıt bir çocuk. Hem biliyor musunuz, bunlar hep olgun olmamaktan, hemencecik duygulara kapılmaktan ileri geliyor. Onları çeken gerçeğin kendisi değil, duygusallık. Sosyalizmin sözüm ona ülküsü, mistik yanı, şairceliği. Elbet işin içinde başkası var. Ya ben ya benim durumum. Burada bir sürü düşmanım var, orada daha fazla. Babasının etkisi deyip çıkacaklar. Gördün mü işi, hey tanrım? Bozguncu Petruşa, ne günlere kaldık. Petruşa, eskisi gibi düzenli olarak parasını alabilmek için İsviçre'den açık adresini göndermekte gecikmedi. Demek ki orada büsbütün bir sığınmacı durumunda değildi. İşte Avrupa'da 4 yıl kaldıktan sonra şimdi yurduna dönüyor, pek yakında da kentimize geleceğini haber veriyordu. Böylece suçlu olmadığı da anlaşılıyordu. Hatta öyle görünüyordu ki kendisiyle ilgilenen, onu koruyan bir kodaman vardı. Mektup Güney Rusya'dan geliyordu. Petruşa resmi olmamakla birlikte epey önemli bir görevle orada bulunuyordu. Bütün bunlar iyi hoş ama mülkün satış bedelini tamamlamak için gerekli olan 7-8 bin ruble nereden bulunacaktı? Mutlu bir aile tablosu yerine ister misiniz aralarında sorun çıksın da mahkemelik olsunlar? Stepan Trofimovich'e içinde bir şey hassas oğlu Petruşa'nın 10 paradan bile vazgeçmeyeceğini söylüyordu. Bana bir gün dikkat ettim, bütün bu koyu sosyalistler, bütün bu komünistler aynı zamanda çok cimri insanlar, son derece acımasız, son derece bencil mülk sahipleri. Öyle ki bir adam ne derece ileri bir sosyalistse o derecede malına düşkün oluyor. Bu niçin böyle? Evet, niçin böyle? Yoksa bu da mı fazla duygululuktan kaynaklanıyor, dedi. Söylediklerinin bir temeli var mıydı bilmem ama bildiğim şey, ormanı satma işinin Petruşa'nın kulağına gitmiş olduğu, bunu da Stepan Trofimovich'in bildiğiydi. Petruşa'nın babasına yazdığı mektupları da okudum. O zamana kadar pek seyrek mektup yazardı. Çok çok yılda bir kez ama geleceğini üst üste iki mektupla bildirdi. Petruşa'nın bütün mektupları kısa, yavan, yalnızca işten söz eden, Petersburg'da ilk karşılaşmalarından sonra günün modasına uyarak edindikleri, senli benli yazılmış eski zamanın başkentinde oturan büyük mülk sahiplerinin taşradaki kölelikten yetişme çiftlik bekir harçlarına yazdıkları buyruklara benzer mektuplardı. İşte şu anda durumu kurtarması için bulunması gereken 8000 rubleyi Daşa ile evlenmesi koşuluyla Varvara Petrovna ona sağlıyordu. Ama ancak Daşa'yı alması koşuluyla. Elbet ne yapsın, boyun eğdi. Varvara Petrovna çıkıp gittikten sonra Stepan Trofimovich hemen beni aratıp buldurdu. Diğer gelip gidenlere bütün gün kapısını kapadı. Elbet tahmin edileceği gibi biraz ağladı, güzel, içli şeyler söyledi, sözlerinin arkasını getiremediği de oldu. Bir ara kendisinin de pek hoşuna giden bir cinas düşürdü. Arkasından bir titreme nöbeti geçirdi. Kısacası her şey yolunda gitti. Neden sonra kalkıp 20 yıl önce ölen Alman karısının resmini duvardan indirdi ve yanık bir sesle ona "Beni bağışlıyor musun?" dedi. Genellikle kendisinde şaşkın bir insan hali olurdu. Sıkıntısını dindirmek için içki getirdi, biraz içtik. Biraz sonra tatlı, derin bir uykuya dalıverdi. Ertesi gün özenle giyindi, beyaz boyun bağını ustalıkla bağladı. Birkaç kez aynanın karşısına geçip boyuna bosuna baktı. Mendiline koku sürdü. Ama tam bu sırada pencereden Varvara Petrovna'nın geldiğini görünce mendilini aceleyle bir yastığın altına sokuşturup başka kokusuz bir mendil aldı. Varvara Petrovna onun olur cevabını öğrenince "Çok iyi ettiniz," dedi. "Birincisi pek soylu bir karara vardınız, sonra özel yaşamınızda pek kulak vermediğiniz aklın sesini dinlediniz. Sonra Stepan Trofimovich'in parlak boyun bağına bakarak "Zaten acelemiz de yok," diye ekledi. "Şimdilik bir şey açmayın, ben de açmayacağım. Yakında doğum gününüz var, o zaman Daşa'yı alıp size gelirim. Bir çağrıda bulunursunuz ama rica ederim içki meze falan olmasın. Yalnızca bir çay verirsiniz. Neyse, o işleri ben düzenlerim. Arkadaşlarınızı çağırırsınız. Kimler gelecek, kimler gelmeyecek bunu birlikte saptarız. Bir gün önce gerekirse Daşa ile anlaşırsınız. Düğün gününüzün akşamı ise resmi bir nişan töreni yapıvermiş gibi olmayız da yalnızca evleneceğinizi çıtlatırız tören yapmadan. 15 gün sonra da öyle pek ortalığı ayağa kaldırmadan evleniverirsiniz, olur biter. Kiliseden çıkar çıkmaz şöyle örneğin Moskova'ya doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Belki ben de birlikte gelirim. Ama asıl önemlisi o güne kadar susmanızdır." Stepan Trofimovich şaşırdı kaldı. Bunun pek doğru olmayacağı, nişanlısıyla önceden konuşup anlaşmalarının daha iyi olacağı konusunda bir şeyler gevelemek istediyse de Varvara Petrovna hışımla onun sözünü ağzına tıkadı. "Buna ne gerek var?" dedi. "Belki de iş olmayıverir, vazgeçilir." Damat adayı afalladı. "Vaz mı geçilir?" diye mırıldandı. "Evet, neyse, durun bakalım. Ama eninde sonunda dediğim gibi olacak, kuruntulanmayın. Ben hepsini çözerim. Siz bana bırakın işi. Siz karışmadan da konuşulur yapılır. Hem sizin karışmanızın ne yararı olabilir? Ne yaparsınız yani? Bize gelmeyin, mektup da yazmayın. Sonra dilinizi tutun rica ederim. Ben de ağzımı açmayacağım." Dert anlatmaya vakit bırakmadan kalktı gitti. Herhalde sinirleri bozulmuştu. Stepan Trofimovich'in böyle hemen güvey olmaya kalkışmasına içerlemişe benziyordu. Beriki ise ne yazık ki durumu kavramaktan çok uzaktı. Soruna tek yanlı bakıyor, başka açılardan göz atmayı aklından geçirmiyordu. Yüksekten atıp tutmaya başladı. Utkun, aynı zamanda uçarı bir tavrı vardı. Karşıma geçti, kollarını açarak bana "İşte bu hoşuma gidiyor," dedi. "Duydunuz ya, sonunda işi o duruma getirecek, ben de vazgeçireceğim. Sonunda benim de bir sabrım var, tükenebilir ve istemeyebilirim. Sen evinde otur, senin yapacağın iş yok. Niçin? Hem sonra kesinlikle evlenmem gerekli mi? Aklına esti diye. Sonu sonuna ben aklı başında bir adamım. Şımarık bir kadının elinde oyuncak olamam. Oğluma karşı ödevlerim var. Oğluma ve kendime karşı. Bir özveride bulunuyorum, bunu anlıyor mu? razı oldumsa yaşamdan bezdim. Adam sen de diyorum da ondan razı oldum. Ama burama kadar getirmesin, o zaman her şeye eyvallah edemem. Günün birinde gücenip vazgeçtim deyiveririm. Ondan sonra maskaralık. Kulüpte neler söyleyecekler? Liputin buna ne diyecek? Olur ki iş gerçekleşmeyi verir. Şuna bakın. Artık bu kadarı fazla değil mi? Bir kürek mahkumu oldum. Sırtı duvara dayanmış bir adam. Bütün bu yanıp yakınmasının içinde hırçın bir hoşnutluk ve uçarılık dikkati çekiyordu. Akşam oturup içki içtik. Üçüncü bölüm. Başkasının günahları. 1. Aradan bir hafta geçti ve iş biraz ilerlemeye başladı. Bu uğursuz hafta içinde başımın epey derde girdiğine burada işaret etmeliyim. Çünkü en yakın dert ortağı olarak bu bahtsız nişanlının hemen bütün hafta gölgesi gibi yanında bulunmak zorunda kaldım. En çok bir utanç duygusuyla kıvranıyordu. Bereket versin ki bütün hafta içinde gelen giden olmadı da ikimiz baş başa kaldık. Ama o benden de utanıyordu. Öyle ki bana ne kadar açılırsa bu açıklamaları dinlediğim için o kadar da sitem ediyordu. Buluttan nem kaptığı için bütün kent halkının bu işi duymuş olduğunu kuruyor, kulübe gitmek şöyle dursun, dostlarının yüzünü görmeye korkuyordu. Sağlığıyla ilgili günlük gezintilerini bile gece ortalık karardıktan sonra yapıyordu. Bir hafta geçtiği halde daha nişanlı olup olmadığını bilmiyordu. Bütün çabalarına karşın bir sonuç üzerinde karar veremiyordu. Nişanlısını hala görmemişti ve kendisiyle evlenmeye razı olup olmadığını da bilmiyordu. Kısacası bu iş ciddi mi değil mi onu da kestiremiyordu. Varvara Petrovna kendisiyle görüşmeyi kesin olarak istemiyordu. İlk yazdığı mektuplarından bir yığın mektup yazdı. Birine verdiği cevapta bir süre kendisiyle bütün ilişkisini kesmesini, çünkü hiç zamanı olmadığını yazıyor, size diye ekliyordu, çok önemli haberlerim var, ancak bunları bildirmek için aklımın daha dingin olacağı bir anı bekliyorum. Bana geleceğiniz gün ben size vakti gelince bildireceğim. Bundan böyle yazacağı mektupları da açmadan geri çevireceğini, çünkü artık tadını kaçırdığını bildiriyordu. Bu mektubu bana gösterdi, okudum. Bununla birlikte bütün bu tatsızlıklar, bu kararsızlıklar onun asıl üzüntüsü yanında hiç kalıyordu. Bu üzüntü onun bütün rahatını, huzurunu kaçırıyor, ona bir dakika aman vermiyordu. Zayıflıyor, günden güne cesaretini yitiriyordu. Bu her şeyden fazla utanç duyduğu, hiç kimseyi açamadığı, hatta bir okul çocuğunun bile kanmayacağı küçük yalanları, birbirini tutmayan sözlerle benden bile gizlemeye çalıştığı bir şeydi. Ama gene de ben size demiyor, iki saat yüzümü görmezse peşimden adam koşturuyordu. Ona hava gibi, su gibi gerekli bir şey olmuştum. Böyle davranması biraz canımı sıkmıyor değildi. Çünkü söylemeye gerek bile yok, o büyük ve ünlü sırrını ben çoktan sezmiştim. Ben o sıralarda Stepan Trofimovich'in bu sırrını, bu asıl üzüntüsünü ve kaygısını açığa vurmanın ona onur vereceğini hiç sanmıyordum. Ve daha genç bir adam olduğumdan duygularındaki düşüklük, bir takım kuşkularındaki çirkinlik bana tiksinti veriyordu. Acaba onu bu zoraki dert ortaklığının bana verdiği sıkıntıdan ötürü mü böyle bile bile onun ağzından tam bir açıklama koparmak için mi suçluyordum? O da benim içimi okumuştu, yani sırrını sezdiğimi ve benden sakladığı için kendisine sitem ettiğimi biliyordu. Kendisine sitem ettiğim, sırrını sezdiğim için o da bana kızıyordu. Ben kızgınlığımda belki haksızdım ama iki dostun uzun süre paylaştığı yalnızlık gerçek bir dostluğu çoğu kez tehlikeye sokar. O durumunu kavramıyor değildi. Üstelik sırrının saklanması o kadar gerekli olmayan noktalarını büyük bir incelikle fark edip çıkarıyordu. Bana Varvara Petrovna'dan söz ederken, "Ah, eskiden böyle miydi?" diyordu. Böyle miydi eskiden birlikte oturup söyleştiğimiz zamanlar? Bilir misiniz ki oturup konuşmasını becerirdi o zamanlar. Düşünceleri, kendine özgü düşünceleri vardı desem inanır mısınız? Hiç o değil şimdi sanki. Onları yatsıyor, boş sözlerdi diyor, geçmişten nefret ediyor. Şimdi bir tezgahtara, vekil harca döndü. Katı yürekli bir insan oldu. Her şeye kızıyor, yüzünü asıyor. İstediğini yerine getiriyorsunuz ya, ne diye kızsın dedim. Yüzüme anlamlı anlamlı baktı. Aziz dostum, karşı çıksaydım çileden çıkardı. Çileden. Ama gene de şimdi razı olduğum için kızdığından daha az kızardı. Bu sözlerinden kendisi pek memnun kaldı. O akşam ikimiz bir küçük şişeyi yuvarladık. Suskunlaştı ama bu durum geçiciydi. Nitekim ertesi gün her zamankinden daha berbat, daha somurtkan oldu. Beni en çok kızdıran tarafı Drozdov'ları ziyarete gitmek istemeyişiydi. Kadınlar kendisiyle görüşmek, eski dostluğu tazelemek istiyorlardı. Bunu iyi biliyorduk. Çünkü geldiklerinden beri kaç kişiye onu sormuşlardı. Beri yandan o da onları görmeye can atıyordu. Lizaveta Nikolayevna'dan bir türlü anlam veremediğim bir coşkunlukla söz ederdi. Sanki bir zamanlar pek hoşlandığı çocuk belleğinde canlanıyordu. Bir yandan da ama niçin onu bilmem, bu kızın yanında derdine hemen bir çare bulacağını, hatta belki ağır kuşkularının kafasındaki soruları çözeceğini sanıyordu. Lizaveta Nikolayevna'yı gözünde büyütüyor, onu insanüstü bir yaratık gibi görüyordu. Ama her gün istediği halde bir türlü ziyaretine gidemiyordu. Doğrusu ya, o zaman ben de bu genç kızla tanışmayı istiyordum. Beni onlara yalnızca Stepan Trofimovich götürebilirdi. Ben kızı birkaç kez sokakta şık bir binici kılığıyla güzel bir atın sırtında, yanında o akrabamız dedikleri General Drozdov'un yeğeni olan genç subayla birlikte gezerken gördüm. Beni çok etkiledi. Gerçi etkilenişim kısa sürdü ve ben düşümün ne kadar gerçekleşmez olduğunu pek çabuk anladım. Ama ne kadar geçici bir duygu olursa olsun, gerçekten yaşanmış bir duyguydu. Bu nedenle dostunun böyle eve kapanmasına o zamanlar ara sıra nasıl kızdığını varsayabilirsiniz. Stepan Trofimovich daha ilk günü bütün dostlarına bu sıralarda kimseyi kabul etmek istemediğini resmen bildirmeye karar verdi. Her ne kadar kendisini bundan vazgeçirmeye çalıştımsa da dinletemedim, o gene bildiğini okudu. Üstelemesi üzerine kalkıp bütün tanıdıkları birer birer dolaştım ve hepsine Varvara Petrovna'nın bizim ihtiyara, Stepan Trofimovich'e aramızda böyle derdik. Eski yıllardan kalma bir takım mektup ve yazışmaların derlenip bir sıraya konması gibi önemli bir iş vermiş olduğunu, bu yüzden evde kapanıp kaldığını, benim de kendisine yardım etmek istediğimi söyledim. Kala kala uğramadığım bir Liputin kaldı, ona da doğrusu korkudan gidemiyordum. Bu mavalın bir sözcüğüne bile inanmayacak diyordum kendi kendime. İşin içinde kendisinden bir şey saklandığını hemen sezecek. Daha ben kapıdan çıkmadan kent kazan o kepçe sorup soruşturacak, olmadık dedikodu edecek. Ben bunları düşünüp dururken Liputin sokakta kendiliğinden karşıma çıkıverdi. Haber bıraktığım tanıdıklardan meseleyi öğrenmişti bile ama işin tuhafı, beni sorgulayacağına, Stepan Trofimovich hakkında ağzımı arayacağına, ben kendisine henüz uğrayamadığım için özür dilemek üzere ağzımı açarken sözümü kesip benimle büsbütün başka bir konu üzerinde konuşmaya koyuldu. Zaten konuşmayı seven bir adamdı. Anlaşılan söyleyecek bir sürü sözü vardı da benim gibi bir dinleyeni bulmaktan memnun, valinin karısının gelişinden başlayıp kulüpte oluşan karşıcılar grubuna kadar kentle ilgili bir yığın haber verdi. Kısacası ayak üzeri bir çeyrek saatten fazla çene çaldı ve tatlı tatlı dinledi. Ona dayanamıyordum ama tatlı konuştuğunu da söylemeliyim. Hele parmağına doladığı bir konu olursa. Bu adam bence doğuştan hafiye yaratılmıştı. En son dedikoduları, en gizli kent haberlerini, hele fesatlığa uygun oldu mu o kesinlikle bilirdi. Çoğu kendisini hiç ilgilendirmediği halde o kadar şeyi aklında nasıl tuttuğuna şaşıyordum. Onun mizacının en belirgin çizgisi sanıyorum kıskançlıktı. Hep böyle düşündüm. Aynı akşam onunla karşılaşmamı, bana söylediği şeyleri Stepan Trofimovich'e anlattım. Pek heyecanlandı. Bana Liputin biliyor mu bilmiyor mu diye tuhaf bir soru sordu. Şaşırdım kaldım. Liputin'in bu kadar kısa bir zamanda bir şey öğrenmesine olanak olmadığı, zaten ağzından söz alacak kimse bulunmadığını anlatmaya çalıştım ama Stepan Trofimovich'e laf anlatmak ne zordu. Sonunda şöyle dedi. İster inanın ister inanmayın, inanıyorum ki o bizim durumumuzu en ince noktalarına kadar biliyor. Dahası sizin benim bilmediğimiz şeyleri de biliyor. Hem de neleri. Belki biz onları hiç öğrenemeyeceğiz. Ya da öğreneceğiz ama iş işten geçince. Artık geri dönme olanağı kalmadığı zaman öğreneceğiz. Cevap vermedim ama bu sözler çok şey ima ediyordu. Ondan sonra 5 gün Liputin'den hiç söz etmedik. Stepan Trofimovic'in dilini tutmadığı, benim önümde böylesi kuşkularını açığa vurduğu için büyük bir pişmanlık duyduğunu açıkça görüyordum. 2. Stepan Trofimovic'in evlenmeye razı oluşundan 7-8 gün sonra bir sabah, her vakitki gibi saat 11'e doğru üzgün dostumun evine gittiğim sırada başımdan bir olay geçti. Liputin'in dediğine göre ünlü yazar Karmazinov'a rastladım. Bu yazarın romanlarını, öykülerini bizden önceki kuşak, hatta bizim kuşak çok iyi biliyordu. Çocukluğumun, gençliğimin en büyük zevklerini onun yapıtlarında tatmıştım. Sonra ondan biraz soğudum. Bir ara yazdığı tezli romanları içten gelen bir şiirle dolu ilk yapıtlarından aldığım tadı bana vermedi. En son yayımladıkları ise hiç hoşuma gitmedi. Bunun gibi hassas bir sorunda ben de kendi düşüncemi açıklama yürekliliğini gösterecek olursam, orta tabakadan olan bu dahi baylar yaşıyorken her zaman birer dahi olarak ele alınırlarsa da, ölünce insanların belleklerinden hiçbir iz bırakmadan silinip giderler. Kimi vakit yaşarken de eski kuşağı değiştirecek olan yeni kuşak büyür büyümez unutuldukları da olur. Herkes kendilerine şaşılacak kadar çabuk, hiçbir değer vermemeye başlar. Bu iş bizde tıpkı tiyatroda dekorun değişmesi gibi ansızın oluverir. Elbet dünyaya yeni sözler söylemek için gelen Puşkinler, Gogoller, Voltaireler gibi ölümsüzleşmiş kimseler bunun dışında kalır. Şurası da kesin ki bütün bu orta tabaka dahi efendileri de farkına varmadan en acınacak bir halde yazma yeteneklerini yitiriyorlar. Sık sık kendisinde pek derin ülküler olduğu sanılan ve toplum yaşamının akışına pek önemli, ciddi etki yapması beklenen yazarın asıl ülküsünün pek zayıf, pek küçücük olduğu anlaşılır. Bunun için de kimse onun yazma yeteneğini böyle çabucak yitirebildiğine üzülmez. Ak saçlı yaşlılarsa bunun farkında olmadıkları için kızar dururlar. Meslek yaşamlarının sonlarına doğru onların onurları şaşılacak kadar büyümektedir. Kim bilir, belki kendilerini gökten zembille inmiş sayıyorlar. Küçük dağları biz yarattık diyorlar.